Ayrım 35, Bülbül'ün 40 şarkısı, İskender Pala, sayfa 481, 628. Müslümanlar Umre, Kureyş savaş istedi. Hudeybiye antlaşması, ayın gökte ikiye yarılması, bir fethi mağlubiyet olarak yorumlamak, bir büyü ki. Sana arz-ı hata misli atadır ya Resulallah, şefaat şanına layık sezadır ya Resulallah. Bayburtlu zihni. Hatalar için sana müracaatlar karşılıksız kalmaz ey Allah'ın elçisi. Çünkü şefaat senin şanına layıktır ve pek yaraşır. Satir, Süheyl için. Hudeybiye'ye gelip seninle çarpışanlar ne bizimle aynı görüştendirler ne de iş bilir adamlarımızdan. Onlar bizim akılsız ve beyinsiz takımımızdan avare adamlardır ki sen onlara hesaba katarak şimdi bize düşmanlık. Üst perdeden söylenen bu cümlelerin gülümü inciteceğini düşünen Abbad bin Bişir atıldı. Allah elçisinin huzurunda sesini böyle yükseltme sakın Süheyl. Elçilik yapacaksan edebe riayet et. Yoksa Abbad'ın cümlesi de yarım kalıverdi. Herkese güzellik ve tatlılıkla muamele eden gülüm ona manalı şekilde bakmıştı. Bir elçilik heyeti elbette yeterli itibarı görmeliydi. Mekke'ye bir konaklık mesafedeki Hudeybiye'de meleşen ve böğren kurbanlıklar ve onların yanında biriken başları tıraşlı Müslümanlar gelişmeleri dikkatle izliyorlardı. İçleri vatan hasretiyle doluydu. 9 gün evvel Kabe'yi tavaf için 100'er kişilik 14 bölük halinde yola çıkmışlar. Neredeyse 7 yıldır görmedikleri Mekke'nin kokusunu coşkuyla alarak buraya kadar gelmişlerdi. Niyetleri asla savaşmak değildi. Bu yüzden beyazlar giymişler ve yanlarına da şahsi kılıçlarından başka silah almamışlardı. Herkes gibi Kabe'yi tavaf edip döneceklerdi. Adına Umre demişlerdi ama münafıkların başı Abdullah bin Ubey Mekke müşriklerine haber gönderirken Müslümanlar 1500 kişiyle üzerinize geliyor diye yazdı. Onlar da Gülüm'ü Mekke'ye sokmamak için yemin edip bir ordu hazırladılar. Başlarında Halid bin Velid. Gülüm, Kureyş'e yazıklar olsun. Savaş kini onları yemiş bitirmiş diye hayıflandı ve ashabıyla birlikte yolunu değiştirdi. Dağlık bölgeye vardıklarında devesi kasva çöktü ve artık bir adım ileri atmadı. Ebrehe'nin filini hatırladım. Gülüm bunun Allah emriyle olduğunu ve Mekke'ye ilerlemekten men edildiklerini ashabına anlattı. Ancak onlar çok heyecanlıydılar. Vatanları, hatıraları, evleri ve dostları bir konak ötedeydi ve yıllardır bu özlem içlerinde derin yaralar açmıştı. Mekke'ye girmeden dönmek istemiyorlardı. Bunda da ısrarcı oldular. Ne çare, ertesi gün Kureyş ordusunun hemen yakınlarına karargah kurduğunu görüverdiler. Gülüm damadı Osman'ı Mekke'ye elçi gönderdiyse de bir çözüm bulunamadı. Sonrasında iş daha da büyüdü ve Mekke'ye girmek inada bindi. Süheyl ve beraberindeki heyetin bu dördüncü gelişinde belki bir sonuç alınabilirdi. Çünkü müşrikler ona verdikleri talimatı yumuşatmışlardı. Git Muhammed'le barış yap. Lakin bu yıl buradan dönüp gitmedikçe barışın olmayacağını da söyle. Eğer bu yıl Mekke'ye girerse Araplar arasında itibarımız kalmaz. Bütün Arap boyları artık ona boyun eğdiğimizi düşünür. Bizi dillerine dolarlar. Bu teklif Müslümanları sevindirmişti ama Ömer gibi bazıları hala Mekke'ye girmekten ve umre yapmaktan bahsediyor, beyazları çıkarmaya yanaşmıyorlardı. Gülüm'ün fikri anlaşmaktı. İstediği şartları yavaş yavaş kabul ettirmiş sayılırdı. Üst dudağının yarığından altlı üstlü sivri dişleri görünen Süheyl olumlu konuştu. Gel böylece anlaşalım Muhammed, sonra da bizimle sizin aranızda bir ahit yazdır. Gülüm razı oldu. Bir yazı takımı getirtti ve Evs bin Havli'ye işaret ederek yazmasını istedi. Süheyl itiraz etti. Biz bu adamı tanımıyoruz. O yüzden amcaoğulların Ali ile Osman yazsınlar. Çünkü biz onları hem daha itibar edilir hem de daha doğrulardan biliriz. Gülüm Ali'yi çağırdı ve her şey hazır olunca yaz ey Ali dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Süheyl hemen Ali'nin elini tuttu. Hayır, bunu ben bilmiyorum da inanmıyorum da. Böyle yazamazsın. Bismillah anlarız ama Rahman ve Rahim demekle neyi kastettiğini bilmeyiz. Bir sulh yazısının başına Bismillah yazılmasına da razı olamayız. En iyisi siz eski usulle devam ediniz. Ali'nin öfkelendiğini görüyordum ama Süheyl de siyaset ilmini çok iyi biliyordu. Sözü yumuşattı. Muhammed, sen bizim bildiğimiz şeyi, senin de bildiğin şekilde Bismikallahümme diye yazdır. Allah'ım senin isminle başlarım demek her iki taraf için de uygun düşmez mi? Gülüm arkadaşlarına bakındı. Süheyl'in ısrarı canlarını sıkmış gibiydi. Birileri atıldı. Bilesiniz ki biz Besmele'den başkasını yazmayız. O halde biz de hiçbir şey üzerine barış yapmaz, döner gideriz, bu işte olduğu yerde kalır. Süheyl ciddi görünüyordu. Gülüm kendince durumu değerlendirdi. Silahsız 1500 arkadaşı bir yanda, Halid bin Velid'in silahlı 2000 süvarisi diğer yandaydı. Buraya savaş için değil güzel bir rüya görerek gelmişti. Rüyasında müminler saçlarını tıraş etmiş olduğu halde ve beyazlar giyerek Kabe'yi tavaf ediyorlardı. Rüyanın bir sene ertelenmesi burada pek çok şehit vermekten iyiydi. O halde herkesi yatıştırmak gerekirdi. Bu Bismikallahümme de güzel, haydi Ali yaz. Bismikallahümme. Bu Muhammed Resulullah'ın Süheyl bir amir ile anlaşmaya varıp imzaladığı barış belgesidir. Süheyl tekrar Ali'nin elini tutup Gülüm'e döndü. Hayır, kesinlikle olmaz. Muhammed Resulullah yazdıramazsın. Biz senin hakka elçi olduğunu bilsek, inansak ve doğrulasak böyle bir sözleşmeye ne gerek kalırdı? Eğer öyle olsaydı seni Kabe'yi ziyaretten alıkoymaz, seninle savaşmazdık. En iyisi yine bildiğimiz şeyi yazmak. Peki nasıl yazalım? Muhammed bin Abdullah şeklinde. Öyle olsun. Çünkü ben hem Abdullah'ın oğlu Muhammed'im hem de Allah'ın elçisiyim. Vallahi siz beni ne kadar yalanlasanız da ben hiç şüphesiz Allah'ın elçisiyim. Barış belgesine benim ve babamın ismini yazdırmak benim peygamberliğimi gidermez. Ali, Resulullah kelimesini sil de Muhammed bin Abdullah yaz. Gülüm oluruna bakıyor. Böyle olsa da keder değil demek istiyordu ama ashabı öyle düşünmedi. Bu sefer de Useyd bin Hudayr ile Sa'd bin Ubade Ali'nin elini tuttular. Vallahi biz Muhammed Resulullah dışında bir hitapla yazılmasına razı değiliz. Yaz Ali. Ashab böyle yazılmazsa inandıkları her şey batıl olacakmış, uğruna mücadele ettikleri davada yenik düşeceklermiş gibi düşünüyorlardı. Haksız da sayılmazlardı. Zaten müşriklerle aradaki tek dava Gülüm'ün Allah elçisi olup olmadığına inanma davasıydı. Birileri öyle inanmıyor diye bunlar da inandıkları şekilden vazgeçecek değillerdi. Gülüm ashabının bu tavrından hem memnun oluyor hem de iş bozulacak diye endişeleniyordu. Onun bir bildiği vardı. Başkalarının bilmediği şeyler ona açıktı ve böyle bir anlaşmanın görünüşte mağlubiyet gibi kabul edilse de çok hayırlı neticeler vereceğinden emindi. Ama bunu arkadaşlarına izahta zorlanıyordu. Üstelik Useyd daha da ileri gitti. Sakın Ali, sakın Muhammed Resulullah'tan başkasını yazma. Aksi takdirde aramızdaki meseleyi kılıçlar çözecek. Biz ne diye yüce dinimiz uğrunda bu eksikliği ve hakareti kabul edelim ki? Gülüm, eliyle herkese susmasını ve müzakereyi daha sakin devam ettirmeye işaret ettiği sırada Ali atıldı. Hayır, vallahi Resulullah kelimesini silemem. Varlığım kudret elinde bulunan Allah'a and olsun ki bunu ben yapamam. Gülüm şefkatle Ali'nin yüzüne bakıyor, onu inandırmaya çalışıyordu. Ali, senin de başına böyle bir şey gelecek. Muhakkak sen de bunun gibisine davet olunacak, istenileni kabullenmek zorunda kalacaksın. Şimdi bana o kelimenin hangisi olduğunu göster. Gülüm ümmiydi. Bu onun bilmezliği anlamına gelmiyordu. Bilgiyi hakikatin kaynağından alan biri için okuma yazma bilmek belki de güneş ışığında lambaya muhtaç olmamak anlamına geliyordu. Yazıyı bilmiyordu ama hakikati biliyordu. Ali'nin gösterdiği kelimeyi kendi eliyle sildi. Sonra da 11 maddeyi arka arkasına yazdırdı. Ashabtan Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Abdurrahman, Ebu Ubeyde, Sa'd ve Meslemeoğlu Muhammed ile elçi heyetinden de Mikraz ile Huvaytıp karşılıklı şahit oldular. Sözleşmeye göre taraflar 10 yıl boyunca savaşmamak, eski kin ve düşmanlıkları dondurmak, arada hainlik yapmamak, Mekke'den geçecek müminler ve Medine'den geçecek müşriklere dokunulmamak gibi hususlarda sorunsuz anlaşmış oldular. Müminler için ise iki kilit madde vardı. Tavaf yapamadan dönüp gitmek birincisi, dinden dönerek Mekke'ye gidecek bir Müslüman olursa, kabul edilip Kureyş'ten iman ederek Gülüm'e gelen birisi olursa geri çevrilmek de ikincisi. Ömer başta olmak üzere ashabın çoğu bu maddelere şiddetle itiraz ettiler ve kendilerini mağlup saydılar. Umre için yola çıkmışlardı ama şimdi eli boş döneceklerdi. Bu hepsinin ağrına gitti. Beyazlarını çıkarmakta ayak sürdüler. Gülüm bunu görünce önce kendisi saçlarını kestirip ihramdan çıktı. Çünkü o diğerleri gibi düşünmüyordu. Ve bir tek Ebu Bekir onun yaptığından asla şikayet etmedi, ona muğber olmadı. Diğer ashab ise insanoğlunun aceleciliği içindeydiler ve Gülüm'ün vahiyle çevrelendiğini nedense hala unutuyorlardı. O yapıyorsa elbette bir hikmeti vardı. Bu anlaşmanın zaman içerisinde İslam'ın en büyük başarı merhalelerinden birine dönüşeceğini görememişlerdi. Nitekim çok geçmeden Cebrail gelip müjdeledi. Biz sana apaçık bir fetih yolu açtık. Gülüm'ün bu anlaşmayla bir yıl sonra Müslümanlara Mekke'nin kapılarını açtığını, çölün her tarafında İslamiyet'in resmen kabul edilmesini sağladığını, dolayısıyla İslam'a girecekleri 10 yıl boyunca takip ve taciz korkusundan kurtardığını ben görebiliyordum. Yine de ashab pek üzünlüydü ve durmadan Hudeybiye'deki bu anlaşmayı tartışıyorlardı. Sanki bir akıl tutulması yaşamışlardı. Oysa Allah onları apaçık bir fetihle müjdeliyor ve Allah size daha başka birçok ganimet vaat etti. Onları ileride alacaksınız. Allah size henüz güç yetiremediğiniz ama kendisinin hazırladığı başka fetih ve ganimetler de vaat etti. Allah her şeye hakkıyla kadirdir buyuruyordu. Müminlerin suratları düşmüş, denkler yüklenmiş, kervan toplanmıştı. Gülüm dönüş hazırlığı için önündeki imbikli kırbadan abdest almak üzere kollarını sıvıyordu. Birden çevresini pek çok kişinin sardığını gördü. Sanki herkes kendisini izliyor, eline bakıyordu. Merakla sordu. Size neler oluyor böyle? Önce kimse konuşmak istemedi. Pek çoğu dilleriyle dudaklarını ıslatıyorlardı. gülüm anladı. Susuzluk canlarına tak etmişti. Herkes başını yere eğdi. Nihayet içlerinden biri kısık sesle mırıldandı. Durumumuz perişan ey Allah'ın elçisi. Bir çare bulamazsak hepimiz mahvolduk demektir. Gülüm onları yüreklendirmek istedi ve teselli edici şekilde cevapladı. Ben sizin aranızdayken siz mahvolmayacaksınız. Ey Allah'ın elçisi, senin şu ibriğindekinden başka ne abdest alacağımız ne de içeceğimiz su kalmıştır. Allah bizi affetsin, tedbirsiz bulunduk. Kendisi bir ağabey hayat pınarı olan Gülüm ashabına baktı. Hiç telaş göstermeden doğruldu ve sol elini kırbasının içine aldırıp sağ elinin parmaklarını açarak yana doğru uzattı. Herkes hayretle ne yaptığını izliyordu. Beklemedikleri bir emirle karşılaştılar. Alınız, bismillah. Hayret ki hayret. Donup kalanlar, çığlık atanlar, gözlerini ovuşturanlar, kendinden geçenler, Gülüm'ün beş parmağı beş lülü olmuş her birinden sular akıyordu. İlk şaşkınlık anını atlatanlar suya koşmaya, kimisi kana kana içmeye, kimisi kırbasını doldurmaya, kimisi de susuzluk çeken arkadaşlarını çağırmaya başladılar. Asla kimse kimseyi incitmiyor, kimse diğerinin hakkını çiğneyecek şekilde yığılmıyor, hatta özveriyle kardeşini kendisine tercih ediyordu. İnananların paylaşma iradesine ben o gün şahit oldum. Hepsi çok susuz oldukları halde hücum edercesine suya saldıran yoktu. Oysa ben dostum İbrahim'den bu yana nice su kavgaları görmüş, birbirini boğazlayan nice insanlarla karşılaşmıştım. Yalnızca su mu? Nadir bulunan ve hasreti çekilen bir nimete kavuştuklarında nasıl birbirlerinin üzerine çullanıp vahşice kapıştıklarını izlemiştim. Ama işte Müslüman ahlakı bu demekti. Gülümün parmaklarından tam 1400 insanla onların binekleri suya kanmış ve kimsenin canı incinmemişti. Bütün susuzlar suya kandığında, bütün kırbalar dolduğunda Gülüm kırbasındaki suyla abdestini tamamladı ve yola bu sevinçle çıkıldı. Şükürler eşliğinde. Müslümanlarla Mekke'nin anlaştığı haberi Yahudileri çıldırtmıştı. Sinsi küfrün yuvalandığı Hayber kaynıyordu. Muhammed'in yükselişine asla müsaade edilemezdi. Bir şeyler yapmalıydı, hem de acilen. Lebid ile kızları böylece harekete geçtiler ve Gülüm'e o zamana kadar hiç tanımadığı bir silahla saldırdılar. Sihir. Uzaktan da uzakta bir büyünün yakından da yakında bir felaket getirebileceğini gördüm. Korktum, çok korktum. Önce Gülüm hastalandı. Yol boyunca ateşi yükseliyor, hafızası gidip geliyor, kendini kaybediyor, zayıflıyor, yemek getirildiğinde onu yiyecek gücü bile bulamıyordu. 3 günü böylece geçti. Her konakta inilti, her adımda ıstırap. Yapmadığı şeyleri yapmış gibi hayal etmeye başladı. Ashab bir çare bulamıyor, bulamadıkça da kahroluyordu. Ayaklar ağırlaştı, adımlar fersudelendi. Kim ne biliyorsa söylüyor ama kimse böyle bir hastalık bilmiyordu. Çektiği ıstıraba dair anlattıklarını ilk kez duyuyorlardı. Şifa vermesi için Allah'a dua etmekten başka yapacak şey yoktu. Dediğine göre gözünü yumar yumaz uykuya dalıyor, uyur uyumaz biri ayaklarının biri de omuzlarının üstüne çöken iki kişinin kabusuyla kıvranmaya başlıyordu. Çok şükür ki bu sabah biri diğerine Gülüm'ün çektiği hastalığın sebebini söylerken duymuş. Hatta bir kuyu adı bile telaffuz edilmiş. Çok şükür uyandığında rüyasını yine hatırladı ve Cebrail gelip rüyayı doğruladı. Ancak o vakit anlaşıldı ki Yahudilerin büyük büyücülerinden olan Lebit, Gülüm'ün ölmesi için iki kızının da yardımıyla kuvvetli bir büyü yapmak istemiş. Bu maksatla Gülüm'ün uzun saçlarından gizlice 11 tel elde etmişler. Lebit her tele bir düğüm atmış, her düğümde kızları büyü okuyup üflemişler. Sonra bir takım sihirli kelimelerle saçları küçük bir hurma filizine bağlayıp asla bulunmasın diye derin bir kuyuya fırlatmışlar. Böyle bir büyü ancak düğümlerin çözülmesiyle bozulabilirmiş. Gülüm damadı Ali'yi çağırıp rüyasında kendisine bildirilen kuyunun adını söyledi. Başına varıp toplamı 11 ayet eden 2 sureyi kuyuya okumasını tembihledi. Ali bir gün boyunca at koşturdu, ben durmadan kanat çıktım. Gülüm'ü yeniden sağlıklı görebilmeyi kim benim kadar isteyebilirdi ki? Kuyunun başında Ali ile birlikte tekrar ettim. De ki sabahın Rabbine sığınırım, yarattığı şeylerin şerrinden. Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümleri üfleyen kadınların şerrinden ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden. De ki insanların Rabbine sığınırım, insanların yegane malikine, insanların ilahına, sinsice kalplere vesvese ve kuşku düşürüp duran vesveseci şeytanın şerrinden. O ki insanların içlerine kuruntu düşürür, vesvese verir. Cinlerden de olur o şeytan, insanlardan da. Ali her ayeti okudukça nefesini kuyuya üflüyor, kuyudan bir buhar yükseliyordu. 11. buhar yükseldiğinde Allah'ın kudret eliyle düğümlerin 11.'si de çözülmüş oldu. Çok sevindik. Dönüş yolunda Ali de, ben de Gülüm'ün daha o anda zindeliğine kavuştuğunu hissedebiliyorduk. Hudeybiye müminler için bir barış ile 3 surenin adı oldu. Biri fethi müjdeliyordu, diğer ikisi tehlikelerden korunmaya vesile kılındı. Benim için Hudeybiye, Gülüm'ün ıstırabıyla birlikte çölde bir suyun adıydı. Gülüm'ün parmaklarından akarken herkesin hayret ile parmağını dişlediği o su için bir su kasidesi söylemek geldi içimden. Fuzuli bilinse de. 35. ayrımın sonu, sayfa 492.